Ayrım 43.
Sayfa 989. Aa, işte öyle demekle yetindi. Jean Valjean'ın aklından bir düşünce geçti. Istırabın böyle berrak görme anları vardır. Beklediğim mektubu getiren sen misin acaba diye sordu. Gavroş, siz mi dedi? Siz kadın değilsiniz ki. Mektup Matmazel Cosette için değil mi? Cosette mi diye homurdandı Gavroş. Evet, öyle acayip bir addı sanırım. Jean Valjean, neyse dedi, ona mektubu benim vermem gerek, ver. Öyleyse beni barikattan yolladıklarını da biliyorsunuz değil mi? Jean Valjean, elbette dedi. Gavroş, yumruğunu ceplerinden bir başkasına daldırdı, dörde katlanmış bir kağıt çıkardı. Sonra askerce bir selam verdi. Mektuba saygı göstermeli dedi, geçici hükümetten geliyor. Ver dedi Jean Valjean. Gavroş kağıdı başının üzerinde tutuyordu. Aşk mektubu sanmayayım bunu. Bir kadına yazılmış ama halka hitap ediyor. Bizler çarpışırız, kadına da saygı duyarız. Kibar alemindekiler gibi değilizdir biz. Orada develere piliç gönderen aslanlar vardır. Ver. Gerçekten de siz iyi bir adama benziyorsunuz. Çabuk ver. Gavroş buyurun dedi, kağıdı Jean Valjean'a verdi. Yalnız Bay Şoz dedi, çabuk olun, çünkü Bayan Şozet bekliyor. Gavroş bu kelime oyununu uydurduğu için pek memnundu. Jean Valjean, mektubun karşılığını Saint Marie'ye mi göndermek gerek diye sordu. Gavroş, sakın ha diye haykırdı. Dedikleri gibi bir çuval inciri berbat edersiniz. Mektup Chanvrerie sokağındaki barikattan geliyor, şimdi ben de oraya dönüyorum. İyi akşamlar yurttaş. Gavroş bunları söyledikten sonra gitti, daha doğrusu geldiği yere doğru kafesten kurtulan kuş gibi uçtu. Karanlığın içine sanki orada bir delik açarmış gibi bir merminin şaşmaz hızıyla yeniden daldı. O marmer sokağa yeniden sessizliğe, ıssızlığa gömüldü. Biraz gölge, biraz da hayal olan bu garip çocuk göz açıp kapayıncaya kadar o kara evler dizisinin sisleri arasına dalmış, karanlıklar içindeki duman gibi kayboluvermişti. Hatta o gözden kaybolduktan birkaç dakika sonra şangırtıyla kaldırımın üzerine düşen bir sokak lambası öfkelenen burjuvaları birdenbire uyandırmamış olsaydı onun büsbütün dağılıp yok olduğu sanılırdı. Gavroş Şom sokağından geçiyordu. 3. Cosette'le Toussaint uyurken Jean Valjean, Marius'un mektubu elinde içeri girdi. Avını pençesinde tutan baykuş gibi karanlıktan memnun, merdiveni el yordamıyla çıktı, kapısını yavaşça açtı, kapadı, ses var mı diye ortalığı dinledi, Cosette'le Toussaint'in uyuduklarına kanaat getirdi. Şamdanı yakmak için 3-4 kibrit çakmak zorunda kaldı, elleri o kadar titriyordu. Çünkü yaptığı bu işte biraz hırsızlık vardı. En sonunda mumu yakabildi. Dirseklerini masaya dayadı, kağıdı açtı, okudu. Pek şiddetli heyecanlarda insan okumaz da elinde tuttuğu kağıdı sanki yere serip bir kurban gibi sıkıştırır, buruşturur, ona öfkesinin ya da sevincinin tırnaklarını saplar. Sonuna koşar, başlangıcına zıplar. Dikkat hummaya tutulmuştur. Bütünden ancak aşağı yukarı en önemli olanı anlar. Bir noktayı yakalar, geri kalanı kaybolur. Marius'un Cosette'e yazdığı kağıtta Jean Valjean ancak şu kelimeleri gördü. Ölüyorum. Sen bunu okuduğun zaman ruhum senin yanında olacak. Bu iki satır karşısında korkunç bir şekilde gözleri karardı. Kendi içinde meydana gelen heyecan değişikliğinden dolayı bir süre ezilmiş gibi kaldı. Marius'un mektubuna coşkun bir şaşkınlıkla bakıyordu. Gözlerinin önünde şu muhteşem şey vardı. Nefret ettiği insanın ölümü. İçinden iğrenç bir sevinç çığlığı kopardı. İşte böylece her şey bitmişti. Sonuç onun ummaya cesaret edemediğinden daha da çabuk gelmişti. Kaderine engel olan yaratık artık ortadan kalkıyordu. Kendiliğinden, serbestçe, kendi isteğiyle çekilip gidiyordu. Kendisi Jean Valjean, bunun için hiçbir şey yapmadan, kendi suçu olmadan o adam ölecekti. Belki de ölmüştü bile. Burada hummalı bir takım hesaplar yaptı. Hayır, daha ölmemişti. Mektubun Cosette tarafından ertesi sabah okunmak üzere yazılmış olduğu belliydi. Saat 11 ile gece yarısı arasında duyulan o iki yaylım ateşinden beri hiçbir şey olmamıştı. Barikat ciddi şekilde ancak şafak vakti saldırıya uğrayacaktı. Yalnız ne olursa olsun, madem ki o adam bu savaşa katıldı, mahvoldu demektir. Kendini çarka kaptırdı bir kere. Jean Valjean kurtulduğunu hissediyordu. Demek ki artık gene Cosette'le baş başa kalacaktı. Rekabet bitiyordu. Gelecek yeniden başlıyordu. O kağıdı cebinde saklaması yeterdi. O adamın ne olduğunu Cosette hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Olayları kendi haline bırakmalı. Bu adam kurtulamaz. Daha ölmediyse bile muhakkak ölecek. Ne mutlu bana. Bütün bunları içinden geçirdikten sonra kederli bir hal aldı. Sonra aşağı indi, kapıcıyı uyandırdı. Aşağı yukarı bir saat sonra sırtında muhafız üniforması silahlı olarak sokağa çıkıyordu. Kapıcı teçhizatının eksikliklerini kolaylıkla o yakınlardan bulup tamamlayıvermişti. Elinde dolu bir tüfek, belinde fişek dolu bir palaska vardı. Hale doğru yürüdü. 4. Gavroş'un gayretkeşliği. Bu arada Gavroş'un başına bir iş geldi. Şom sokağındaki feneri bir güzel taşladıktan sonra Vieille Odriyet sokağına yaklaştı. Orada bir kedi bile görmeyince elinden geldiği kadar türkü söylemenin tam sırası olduğuna hükmetti. Yürüyüşü türküyle yavaşlayacağı yerde daha da hızlandı. Uykuya ya da korkuya bürünen evler boyunca şu ateşli katıları saçmaya başladı. Kuş söylenir Gürgen fidanında, der ki dün Atala, çıkıp gitti bir Rus'la. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Dostum Piero, gevezelik ediyorsun. Çünkü geçen gün Mila camı vurup seslendi bana. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Yellos karılar cana yakın, beni büyüleyen zehirleri, Bay Orfila'yı sarhoş etti. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Aşkı severim hem didişmelerini, severim Agnes'i, severim Pamela'yı, yakarken Lize beni, buldu belayı. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Suzette'le Zeyla'nın atkısını, geçmişte gördüğüm yana, karıştı gönlüm kıvrımlarına. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Aşk, gölgede parladığın zaman, gülden taç giydirirsin Lola'ya. Lanet eder gönlüm bu olaya. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Jean, giyinirsin karşında ayna. Gönlüm bir gün uçuverdi. Sanırım ki Jean alıverdi. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Akşamları kadril dönüşü. Gösterdim Stella'yı yıldızlara. Dedim onlara, siz de baksanıza. Nereye gider güzel kızlar? Lon'la. Gavroş bir yandan türkü söylerken bir yandan da bir sürü pandomim hareketleri yapıyordu. Hareket nakaratın dayanak noktasıdır. Tükenmez bir maske hazinesi olan yüzü, şiddetli rüzgardaki yırtık bir çamaşırın deliklerinden daha titrek, daha garip şekiller alıyordu. Ne yazık ki yapayalnız hem de gece karanlığında olduğu için ne görüldü ne de görülebilirdi. Bunun gibi kaybolmuş nice değerler vardır. Birdenbire durdu, türküyü keselim dedi. Kedi gözü gibi gecenin karanlığında da gören bakışları bir kapının girintisinde ressamların dediği gibi bir bütünü seçmişti. Yani bir yaratıkla bir eşya. Eşya bir el arabasıydı, yaratık da onun içinde uyuyan bir Auvergne'li. El arabasının kolları kaldırıma dayalıydı, Auvergne'linin başı da arabanın ön tahtasına dayanmıştı. Gövdesi eğik bir düzeyde büzülmüştü, ayakları yerdeydi. Gavroş bu dünyanın işlerinde tecrübe sahibiydi, bunun bir sarhoş olduğunu anladı. Çok içki içip çok derin sızmış bir nakliyeciydi bu besbelli. Gavroş işte yaz geceleri neye yarıyor diye düşündü. Auvergne'li arabasında uyuyor. Arabayı cumhuriyet için alıp ona da krallığı bırakırız. Zihni parlak bir düşünceyle aydınlandı. Bu el arabası bizim barikatın üzerine pek yakışacak. Auvergne'li horluyordu. Gavroş yavaşça arabayı arkadan, köylüyü önden, yani ayaklarından çekti. Bir dakika sonra adam sakin sakin kaldırıma serilmiş uyuyordu. El arabası kurtulmuştu. Gavroş her türlü beklenmez olaya karşı hazırlıklı bulunmaya alışık olduğu için üzerinde daima her şey bulunurdu. Ceplerinden birini karıştırdı, bir kağıt parçasıyla rastgele bir dülgerden aşırdığı küçücük bir kırmızı kalem çıkardı. Fransa Cumhuriyeti, araban teslim alındı diye yazdı. Gavroş diye de imzasını attı. Bu da bitince hala horlayan köylünün kadife yeleğinin cebine kağıdı yerleştirdi, el arabasını iki eliyle yakaladı, şanlı bir zafer gürültüsüyle arabayı dört nala önünde koşturarak hale doğru gitti. Tehlikeliydi bu. Krallık basım evinde bir devriye karakolu vardı. Gavroş bunu aklına getirmiyordu. Bu karakolda banliyö muhafız askerleri bulunuyordu. O sırada belirsiz bir telaş Manga'yı heyecanlandırmaya başlıyor, başlar yatakta doğruluyordu. Üst üste kırılan iki sokak lambası, avaz avaz söylenen o türkü, akşam olunca uyumak isteyen, erkenden mumlarını söndüren bu ürkek sokaklar için aşırı bir gürültüydü. Bir saatten beri küçük serseri bu sakin mahallede bir şişenin içindeki sineğin yaptığı patırtıyı yapıyordu. Banliyö'den gelen Manga'nın çavuşu kulak kabartmış dinliyordu, bekliyordu. İhtiyatlı bir adamdı. El arabasının çılgınca sürülmesi daha fazla beklemek ihtiyatını ortadan kaldırdı, çavuşu bir keşif denemesi kararına yöneltti. Koskoca bir çete olsa gerek dedi. Dikkatle yavaş yavaş gidelim. Anarşi canavarının kutusundan çıktığı, mahalleyi altüst ettiği belliydi. Çavuş sessiz adımlarla karakoldan dışarı çıktı. Gavroş arabayı ite ite ilerleyen, tam Vieille Odriyet sokağından çıkacağı sırada birdenbire bir üniforma, bir asker kasketi, bir tuğ, bir de tüfekle karşı karşıya geldi. İkinci defa olarak durdu. "Bak hele," dedi, "ta kendisi. Günaydın toplum düzeni." Gavroş'un şaşkınlıkları kısa sürer, çabucak geçerdi. Çavuş, "Nereye gidiyorsun serseri?" diye bağırdı. Gavroş, "Yurttaş," dedi. "Ben daha size burjuva diye hitap etmedim. Niçin bana hakaret ediyorsunuz?" "Nereye gidiyorsun kopuk?" Gavroş, "Siz belki de dün zeki bir adamdınız ama bu sabah azledilmişsiniz," dedi. "Nereye gittiğini soruyorum sana Külhani." Gavroş, "Çok nazik konuşuyorsunuz," dedi. "Sahiden de hiç yaşınızı göstermiyorsunuz. Bütün saçlarınızı tanesi 100 franktan satmalısınız. Bu size 500 frank getirir." "Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun haydut?" Gavroş buna şu karşılığı verdi. "İşte bütün bunlar kötü kelimeler. Size ilk süt emzirdikleri vakit ağzınızı daha iyi silmeleri gerekecek." Çavuş süngüç attı. "Nereye gittiğini bana söyleyecek misin sefil?" "Generalim," dedi Gavroş. "Karımın sancısı tuttu da ebe getirmeye gidiyorum." Çavuş silah başına diye bağırdı. "Sizi ne mahvettiyse gene onun sayesinde kurtulmak güçlü adamların şaheseridir." Gavroş bir bakışla bütün durumu ölçtü. Kendisini araba ele vermişti, korumak da arabaya düşerdi. Tam çavuş üzerine saldıracağı sırada mermi biçimine giren araba olanca hızıyla savruldu, şiddetle onun üzerine yuvarlandı. Çavuş, karnının ortasına isabet alınca, silahı boşa giderken yüzü koyun yerdeki su birikintisinin içine düştü. Çavuşun haykırışı üzerine karakoldakiler karmakarışık dışarı fırladılar. Tüfek sesi rastgele genel bir yaylım ateşiyle sonuçlanmıştı. Ondan sonra silahlar yeniden dolduruldu, yeniden ateşe başlandı. Bu körebe tarzı tüfek ateşi bir çeyrek kadar sürdü, birkaç pencere camı öldürdü. Bu arada Gavroş çılgınca oradan oraya saptıktan sonra 5-6 sokak ileride durdu, soluk soluğa Anfan Ruj'un köşesindeki binek taşına oturdu. Etrafa kulak kabartıyordu. Bir süre dinlendikten sonra tüfek ateşinin şiddetle devam ettiği yöne döndü. Sol elini burnunun hizasına kaldırdı, sağ eliyle başının arkasına vurarak sol elini 3 defa öne doğru salladı. Parisli Külhan Bey'in Fransız alayını içinde topladığı olağanüstü bir işarettir bu. hiç şüphesiz ki yarım yüzyıldan beri sürdüğüne göre pek de etkilidir. Bu neşeyi acı bir düşünce bozdu. Evet dedi, gülüyorum, kahkahadan katılıyorum, neşeden taşıyorum ama yolumdan kalıyorum, şimdi de yol değiştirmem gerekecek. Allah vere de barikata tam zamanında yetişsem. Bunun üzerine yeniden koşmaya başladı. Bir yandan da dur bakayım nerede kalmıştım diyordu. Hızla sokaklara dalarken türküsünü söylemeye başladı. Sesi karanlıklar içinde uzaklaştıkça azalıyordu. Hala kaldı zindanlar, dirlik koyacağım gene, eski genel düzene. Nereye gider güzel kızlar lonla? Biri istedi top oynamak, yuvarlanınca koca yuvarlak, bütün eski dünya tepe taklak. Nereye gider güzel kızlar lonla? Babacan koca millet al koltuk değneklerini, yıkalım şu Louvre'u hep bir arada, krallık yer etmişti orada. Nereye gider güzel kızlar lonla? Onun zorladık parmaklıklarını, 10. Charles hastaydı o gün, birden yıkılıp göçüverdi bütün bütün. Nereye gider güzel kızlar lonla? Karakolun silaha sarılması pek de sonuçsuz kalmadı. El arabası alındı, sarhoş esir edildi. Birini hacı zambarına koydular, öbürünü daha sonra askeri mahkemede suç ortağı olarak biraz sorguya çektiler. O devrin savcısı bu vesileyle toplumun korunması için yorulmak bilmez gayretini göstermek fırsatını elde etti. Gavroş'un Temple mahallesinde ağızdan ağza anlatıla gelen bu macerası, Mareli yaşlı burjuvaların en korkunç hatıralarından biridir, onların hafızasında şu ismi taşır. Kraliyet Basım Evi Karakolu'na gece saldırısı. 5. Bölüm Jean Valjean. 1. Kitap. 4 Duvar Arasında Savaş. 1. Saint Antoine Mahallesi Çevrintisi, Temple Mahallesi Uçurumu. Toplum hastalıkları araştırıcısının belirtebileceği en ünlü iki barikat, bu kitaptaki olayın içinde bulunduğu çağa ait değildir. Her ikisi de korkunç bir durumun ayrı iki görünüşten birer timsali olan bu iki barikat, tarihin gördüğü en büyük sokak savaşı olan 1848 Haziranı'nın uğursuz ayaklanmasında meydana gelmiştir. Bazen öyle olur ki ayak takımı denilen şu talihsiz ilkelere karşı, hatta özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe karşı, hatta genel oya karşı, hatta halkın halk tarafından yönetilmesine bile karşı çıkar, kaygılarının, umutsuzluklarının, yokluklarının, hummalarının, acılarının, pis buharlarının, cehaletlerinin, karanlıklarının derinliğinden itirazlar yükseltir. Böylece avam takımının halka karşı savaş açtığı görülür. Serseriler genel haklara saldırırlar, sefillerin egemenliği halka karşı ayaklanır. Bunlar iç karartıcı günlerdir. Çünkü çılgınlıkta bile belirli bir ölçüde hak vardır. Bu çarpışmada kendi kendini öldürme eseri sezilir. Hakaret sayılmak isteyen serseri, ayak takımı, sefiller egemenliği, avam sınıfı gibi kelimeler ne yazık ki acı çekenlerin hatasından çok, hüküm sürenlerin hatasını, nasipsizlerin kusurundan çok mutlu azınlığın hatasını gösterir. Bize gelince bu kelimeleri acı çekmeden, saygı duymadan asla ağzımıza almayız. Çünkü felsefe bunları ilgilendiren olayları derinlemesine incelediği vakit, sefaletlerin yanında çoğu zaman epeyce de büyüklük bulur. Atina bir sefiller hükümetiydi. Hollanda'yı serseriler yarattı. Avam tabakası birçok defalar Roma'yı kurtardı. Ayak takımı İsa'nın peşinden geliyordu. Aşağının ihtişamını arada sırada seyretmemiş olan bir tek düşünür yoktur. Saint Jerome şu esrarlı Fex urbis, lex orbis cümlesini söylerken, dipnot, Latince, şehir döküntüsü, dünyanın düzeni. Hiç şüphesiz bu ayak takımını aralarından havarilerin, din şehitlerinin çıktığı bütün o zavallı yoksulları, bütün o yersiz yurtsuzları düşünüyordu. Acı çeken, yarası kanayan bu kitlenin öfkeleri, hayatını teşkil eden ilkelerle çelişen şiddetleri, Hakka, hukuka karşı olan kavgaları halkın hükümet darbeleridir. Onun için de bastırılmalıdır. Dürüst adam ona kendini feda eder, bu kitleye aşık olduğu için de ona karşı savaşır. Ama ona kafa tutarken de onun mazur olduğunu ne kadar iyi hisseder. Ona karşı gelirken ona nasıl da saygı duyar. Öyle seyrek rastlanır anlar vardır ki, insan ödevi olan şeyleri yaparken, şaşırtan, adeta daha ileri gitmeyi öğütleyen bir şeyin varlığını sezer. İşte bu da anlardan biridir. İnsan sebat eder, bu gereklidir. Ama memnunluk duyan vicdan üzülür, ödevin yerine getirilmesine bir yürek sıkıntısı da eklenir. Hemen söyleyelim ki 1848'in Haziran'ı başlı başına bir olaydı. Tarih felsefesinde ona bir yer bulmak hemen hemen imkansızdı. Hakkını isteyen çalışmanın kutsal kaygısının hissedildiği o harikulade ayaklanma söz konusu olunca, söylediğimiz bütün kelimelerin söz dışı bırakılması gerekir. Onunla savaşmak gerekti, bu da bir ödevdi. Çünkü Cumhuriyet'e saldırıyordu. Ama aslında Haziran 1848 neydi? Halkın kendine karşı bir başkaldırması. Konunun gözden uzak tutulmadığı yerde konudan uzaklaşma diye bir şey yoktur. Öyleyse okuyucunun dikkatini bir an için sözünü ettiğimiz, ayaklanmayı belirli hale getiren, kendine özgü o iki barikata çekmemize izin verilsin. Bir tanesi Saint Antoine Mahallesi'nin girişini tıkıyordu. Öbürü Temple Mahallesi'nin dolaylarını koruyordu. Haziran'ın parlak mavi gökyüzü altında, iç savaşın bu korkunç iki şaheserini karşılarında dikilmiş görenler, onları asla unutamazlar. Saint Antoine barikatı korkunç derecede büyüktü, evlerin üçüncü katlarına kadar yükseliyordu. Eni de 250 metre vardı. Mahallenin geniş ağzını, yani üç sokağı, bir köşeden öbürüne kadar kapatıyordu. Hendekli, delik deşik, tırtıllı, parçalanmış, geniş bir yarıkla mazgallanmış, kendileri de birer burç olan yığınlarla desteklenmiş, şurada burada burunlar yapan, mahallenin evlerinin meydana getirdiği iki büyük kuvvete yaslanan bu barikat, 14 Temmuz'u görmüş olan bu korkunç meydanın ta dibinde dev ayaklanması gibi yükseliyordu. Bu ana barikatın arkasında, sokakların derinlerinde daha 19 barikat sıralanıyordu. Yalnız bu barikatı görmekle mahallede can çekişen sonsuz acının bir felaket haline girmek isteyen bir tehlikenin o son dakikasına eriştiği seziliyordu. Bu barikat nelerden yapılmıştı? Kimisinin dediğine göre daha çok yıkılan 6'şar katlı 3 evin çöküntüsünden, kimisinin dediğine göre de bütün öfkelerin mucizesinden.